Ayrım 14.
Yapamayacağım diye yazan kişinin yazma eyleminden hiç meş nasibini almadığı çıkmaz mı ortaya? Reha muhtarın bile vereceğiz dediğine bakmayın. Yazsa vereceğiz biçiminde yazar herhalde. Bir de değişiklik olsun diye böyle yazanlar var. Konuştukları gibi, daha doğrusu kendi söyledikleri gibi. Değişiklik isteğinden başka bir neden olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Ama doğrusu bulamıyorum. Onların da bulabileceklerini pek sanmıyorum. Belki özgünlük falan diyenler çıkacaktır ama özgünlüğün bu kadar ucuz bir şey olabileceğini de düşünmüyorum. Kim bunlar? Başta Savaşay. Yeni yüzyıldaki ara sokak köşesini önceleri bütünüyle böyle yazıyordu. Eleştirme aldı ne? Şimdi hoşluk olsun diye bir bölümünü, üstelik yalnızca söylendiği gibi değil, kendisine söylediği gibi ara sokak, kenar sokak argosuyla yazıyor. Bir sürü diyor, bir kadın, bir düşünce diyor. Birileri bir diye yazıyor. Hoşluk bu kadarla kalsa yine iyi. Sormayayım diyor örneğin. Bir sürü diye yazıyor. Ne olmuş diyor. Onlar diyor, yetmiyor. Ne olacak yani diyor. Var mı bir diyeceğiniz diye soruyor. Yeni yüzyıl 14 Eylül 1996. Bir diyeceğimiz var elbette. Olmaz mı? Bu biçimde yazmayı gazetecilik anlayışıyla bağdaştırıyor mu? Bu üslubu diye sormuyorum. Bunun bir üslup olduğundan kuşkuluyum. Gazetecilik dilini iyi bilmeyi ve doğru kullanmayı gerektirmiyor mu artık? Böyle sivriliklerle sürdürülebiliyor mu? Yetişmekte olan gazetecilere böyle mi örnek olunacak? Savaşay böyle yapardı, popçular durur mu? Onlar da başladılar sokak dilini yazıya geçirmeye. Hangi günü gün edeceğin, atlas yorgan sericenlerle ve her zaman olduğu gibi Sezen Aksu başı çekti yine. Ardından nereden geldim, nerelere gideceğim, geleceğim, bulacağımlarla Burak Kut geldi. Bu bulaşıcı moda Nazan Öncel'e kadar ulaşınca gittim yattım birinden başladı ve ne yapacağız şimdi, yatacağız şimdilerle iyice ayağa düştü. Bunlar benim fark edebildiklerim. Bu süre içinde 3-5 kişi daha katılmış olabilir kervana. Çünkü bilindiği gibi popçularımız amip gibi mitoz bölünmeyle çoğalmaktalar ve göz açıp kapayıncaya kadar yenilere eklenmekte var olanlara. Bu iş nereye varır? Bilemem. Bir yazım imla kalmıştı dokunmadıkları, ona da el attılar. Türkçenin yazımını değiştirip gerçekten söylendiği gibi, üstelik sokakta, meyhanede, hanede söylendiği gibi yazmayı mı benimsetirler insanlara? Yoksa bu dilin gerçek sahipleri bunları anladıkları dilde yanıt verip dillerine sahip mi çıkarlar? Bunu zaman gösterecek. Apostrof. Apostrof nedir? Bir işaretin Fransızca adı. Siz ne dersiniz bilmem ama doğru Türkçe konusunda titizlenenlerin, işaretlerin Fransızca adlarını kullanmalarını pek hoş karşılamıyorum. Yabancı sözcük kullananlara bir tek koşulla o kavramın Türkçesi yoksa anlayış gösterilebilir. Örneğin meclise sanatın sanatçının temsilcisi olarak girdiğini övünçle açıklayan pek çok çeviriye imza atmış yılların tiyatrocusu Gencay Gürün'ün "bunu korrekt bulmadım" sözleri insanı irkiltir de dil konusunda her hafta yazan bir kişinin ısrarla apostrof demesi tüylerinizi diken diken eder. Bu işaretin Türkçe adı kesme işaretidir çünkü. Sözcüğün içinde hiçbir gerekçeyle kullanılmaz. Sürat değil sürat, neşe değil neşe. Şiar Yalçın'ın sandığı ve eleştirdiği gibi bütün özel adlardan sonra gelenekler değil, yalnızca kişi ve yer adlarından sonra gelenekler kesme ile ayrılır. Özel adların her sözcüğü büyük harfle başlanarak yazılır ama bu adlara gelen bütün çekimeklerini kesme ile ayırma zorunluluğu yoktur. Ancak bir anlam karışıklığına yol açacağı düşünülürse kesme kullanılabilir. Kim işaretlerin adlarını bile doğru dürüst bilmiyoruz. Bir ara Müjdat Gezen tutturmuştu şapkalarımızı geri verin diye. Demirel'in şapkası mı ki bu? Kim alsın ne yapsın Müjdat Gezen'in şapkasını? Anlatmak istediği uzatma işareti inceltme işareti de denen ama doğrusu düzeltme işareti olan şu işaretti. A, U. Ve aslında zaten kendisinin de kimse almamıştı elinden o işareti. İki nokta üst üste ya da üç nokta yan yana demenin de yanlış olduğunu belirtip virgüle geçeceğim. Bunların doğru adları da iki nokta ve üç noktadır. Yalnızca bu kadar. Konumlarını belirtmek gerekmez. Çünkü yan yana iki nokta ya da üst üste üç nokta gibi işaretler yoktur. Öyleyse iki nokta ve üç nokta denince başka türlüsünü anlamamız zaten söz konusu değil. Virgüle gelince daha önce üstünde durmuştum ama şimdiki başka. Şiar Yalçın diyor ki, bilmem niçin her özneden sonra otomatikman virgül koymak adet oldu. Ahmet, Mehmet'i yendi. Başka hiçbir dilde böyle bir kural yoktur. Yazıya konu olan tümce ise Ahmet virgül Mehmet iyi yendi değil şu. Arabesk müziğin yeni seslerinden hasret, burnuna taktığı hızma ile dikkatleri üzerine çekiyor. Tümcenin eleştirilecek yanı elbette var ama bu hasretten sonra virgül konması değil, bu virgül konmasaydı hasret burnu gibi bir anlamın hiç değilse ilk bakışta ortaya çıkması önlenemezdi. İkincisi yazım kılavuzu. Her özneden sonra virgül koyun demiyor zaten. Özne ile yüklem arasına başka öğeler girmişse ya da öznenin vurgulanması gerekiyorsa diyor. Başka hiçbir dilde böyle bir kural yoktur yargısına gelince. Evet, tümüyle doğrudur, başka hiçbir dilde böyle bir kural yoktur. Üstadın anlamadığı da bu. Türkçe başka bir dildir, İngilizcenin, Fransızcanın kurallarıyla işlemesi beklenmemelidir. Türkçe'de özne ile yüklemin arasına başka öğeler girer, hatta kurallı tümcelerde bütün öğeler bu ikisinin arasındadır. Özne ve yüklem ise yargıyı bildiren temel öğelerdir. Bir Fransızın özneden sonra virgül koyması olanaksızdır. Çünkü zaten yüklem de tümcenin başında ve öznenin yanındadır. Bu durum yargıyı oluşturmada ve algılamada sorun yaratmaz. İngiliz, I, ben dedikten sonra neden virgül koysun? Hemen arkasından went, gittim gibi bir yüklem getirmek zorunda zaten. Bütün tümceleri de bu ikisinin arkasından yargı oluştuktan sonra getirecektir. Oysa Türkçe'de tümce çocukları tarafından hiç aranmayan yaşlı adam diye başlamışsak bütün tümleşleri yüklemden önce getiririz. Kentin epey dışındaki hastanenin aylardır kalmakta olduğu odasında öteki yaşlıların ziyaretçilerinin gitmesinden hemen sonra belki de uzun süredir düşünmekte olduğu şeyi yaparak. Yaşlı adama ne olduğunu ya da adama ne yaptığını henüz anlamadınız değil mi? Çünkü yüklemi koymadım. İşte özneden sonra konan virgül. Türkçe'ye özgü bir kuraldır. Uygulamanın doğruluğunu kanıtlamak için başka dillere bakılmayı gerektirmez ve kullanılmalıdır. Tümcenin ilettiği yargıyı kavramaya çalışan beynin yükünü hafifletmek, o virgüle kadar olan bölümün tümcenin temel öğelerinden biri olduğunu anımsatmak, onunla tümcenin ta sonunda gelecek olan yüklemi birleştirmek gereğini vurgulamak için konur. Beyni bir uyarıdır ve asla ihmal edilmemelidir. Reklam ötesi. Vayla ve Perfect. İstanbul'un refahlı belediyesi pek bir reklam düşkünü çıktı. Bütün belediye otobüslerini portakallar, çilekler, domateslerle meyve sebze haline döndürdüğü yetmiyormuş gibi durakların iki yanına plexiglas panolar koyup oralarda reklam almaya başladı. Bunlardan bir tanesi You Have diye başlayan bir reklam. Bir şampuan reklamı gibi görünüyor çünkü İngilizce yazıların gerisinde saçlarını savuran bir kadın var. Şampuan reklamlarında İngilizceye pek yabancı değiliz. Bir süre önce televizyonlarımızda İngilizce bir şampuan reklamı vardı. Simsiyah, lepiska saçlarını savuran bir genç kız, Türk tüketicilere kullandığı şampuanının hünerini akıcı bir İngilizceyle anlatıyordu. Neden öyle olduğunu bilmiyorum ama şampuan reklamında ana amaç tüketiciye kendini yabancı gibi hissettirmek. Amerikalı gibi, İngiliz, Fransız gibi. Hani baba soruyor, kızım annen yok mu? Ana kız aynı anda dönüp bağırıyorlar. Vayla. O şampuan ya da saç boyasının adını mı söylüyorlar yalnızca? Hayır, Fransızca işte diyorlar. İşte buradayız. Zaten Türk oyuncularla yapılan reklam çekimlerinde de sözlerin ağız hareketlerine uymamasına aşırı bir dikkat gösteriliyor. Hep yabancı gibi olacak, sizlerden bizlerden biri gibi olmak ayıp. Anlamsal olarak da şampuan reklamlarında Türkçenin bir dalgınlık ya da ihmal sonucu değil, özellikle bozulduğunu düşünüyorum. Saçları için, bu saç çıkmaz sokak diyen kişi Türkçeyi sonradan öğrenmiş biri olabilir ancak. Türkçe bilen hangi insan saçları için çıkmaz sokak deyimini kullanır? Ayrıca bu yaratılmaya çalışılan özenti insan tipine tıpatıp uyuyor. Saçları güzel görünmeyen bir genç kızın o haliyle bir boyfriend edilmesinin olanaksızlığı vurgulanmıyor mu bütün reklamlarda? O şampuanı kullanmadan önce kızcağızın yüzüne bile bakmayan delikanlı şampuanın kokusunu alır almaz büyülenmiş gibi koşuyor ona. Demek bütün iş wash and go diyebilmekte. Yıkıyorum, çıkıyorum. Nereye çıkıyor, dışarı mı? Yanlış soru. Kiminle çıkıyor diye sormalısınız. Yoksa siz hala çıkmanın flört etmek, oynaşmak, fingirdeşmek demek olduğunu bilmiyor musunuz? Erkekler için de durum farklı değil. Tam hazırlanmış çıkacakken arkadaşı alaylı bir sesle soruyor. Kepeklerin de bizimle mi geliyor? Çocuk mahcup mahvolmuş durumda. Kızlar öncelikle bir erkeğin kepeğine bakar ya. Kepekli bir erkek. Oh my god. Aynada yakışıklılığının son rötuşlarını yapmakta olan delikanlının iki parmak kısalıktaki saçlarına bakıp saçlarım ahenkle dans ediyor demesine ne buyrulur? Dans etmek en basit çağrışımıyla bir hareketlilik gerektirirken kısacık saçlar nasıl oluyor da ahenkle dans ediyor diye düşünmeyin. Açıklamayı bir başka şampuan reklamında bulabilirsiniz. Saçlar artık perfect. Onca uğraşmanıza rağmen saçlarınız hala saç gibi mi görünüyor? Oysa doğduğunuzdan beri saç gibi görünen saçlardan nefret etmiştiniz. Saçlarınızı ahenkle dans ettiremiyor, perfect de yapamıyorsunuz. Ama yine çaresiz değilsiniz. Adamcıklar oluşturun onlarla. Alın o şampuanı, saçlarınız adam gibi şekle girsin. Bir başka şampuan reklamı da durmadan kulağımızı çekiyor. Unutmayın, yalnız sağlıklı saç parlar. Artık buna da inanacak kadar saf değiliz herhalde. Çünkü herkes bilir ki kirli ve yağlı saç sağlıklı saçtan daha çok parlar. Gümrük birliğine girdiğimize göre bundan sonrasını hep birlikte göreceğiz. Bakalım gümrük birliği saçlarımıza ve bize nasıl bir ahenk ve parıltı kazandıracak. Wait and see. Davalık reklamlar. Reklamlarla kandırılmaya çoktan alıştık. Süper kupon, mega kupon yok diye bas bas bağırıp karşımıza kral, herkül, kara şimşek kuponlarla çıkmaları bize yabancı değil. Yine de kimi reklamlar onca yanlışı öyle yalanlarla söylüyor ki bunlar karşısında susmak, aptallığı sineye çekmek bile çare değil. Başka şeyler yapılmalı. Bunları mahkemeye vermek, iddialarını kanıtlamaya çağırmak ya da yalanlarının yüzlerini vurmak gibi. Son zamanlarda televizyonlarda sıklıkla gösterilen Pamuk Bank reklamı bunlardan biri. Bütün o kolaylıklardan habersizmiş gibi bankaya gelen Şener Şen'in elinde kendi resmini taşıyan bir tanıtma kitapçığı olmasını aldırmayabiliriz. Ancak memur ile arasında geçen konuşma, yanlış anlaşılması özellikle planlanmış, potansiyel aptal olarak görülen bir kitlenin avlanması üzerine öylesine oturtulmuş ki sinirlenmemek elde değil. Peki borcum ne kadar diye soruyor Şener Şen. Yanıt, bunu nasıl bilmezsiniz havasında alay eden ama hoş gören bir gülümseyişle veriliyor. Pamuk Bank elektrik, su, telefon, hava gazı, hatta cep telefonu faturalarınızı hiçbir ücret almadan sizin adınıza öder. Bankamızda bir hesabınız, bu hesapta da paranız varsa biçiminde küçük bir açıklama unutulmuş gibi görünüyor. Çünkü bu konuşmadan asla bu küçük ayrıntı anlaşılmıyor. Vatandaş faturalarını bankaya saf saf götürse alay mı edecekler? Ne haklı? Hani bizim adımızı ödeyeceklerdi? Oysa Şener Şen'in satır satır ezberlediği iddia edilen o kitapçıkta sayfa 20 satır 8 faturalarınızın Pamuk Bank'taki hesabınızdan otomatik olarak ödenmesi açıklığa kavuşmuş. Televizyon reklamındaki kandırmaya yönelik bu çaba bence dava konusu olmalı. Bir de rakamlarla yapılan aldatmacalar var. Sayısal verilerin, istatistik sonuçlarının matematiksel bir inandırıcılığa sahip olduğu anlaşılalı biri, televizyon kanallarının tümü kendilerini en çok izlenen kanal olarak göstermenin bir yolunu buldular. Reklamlar da geri kalmayacak elbet ama nasıl? Elidor hacim şampuanı saçları %15 daha hacimli yaparken Pons bir ürününün kırışıklarda %68 oranında azalma sağlayacağını iddia ediyor. Bence kanıtlamalılar bunu. Saçometre denen bir alet mi var? Hangi saçın hacmi nasıl ölçülüyor? Peki kırışık ölçme birimi nedir? Ölçümlerde kırışıkların boyu mu esas alınıyor, derinliği mi? %68 gibi bir sonuca hangi kırışık sistemlerin sonunda ulaşılmış? Hele bir de yudum var ki evlere şenlik. Yağın %98 hafif olduğunu bilimsel yöntemlerle kanıtlıyorlar. Kızartılan maddeyi biraz daha yağın içinde tutup 20 CL yağ çekmesini sağlamak, hatta 50-70-80 CL olası, bunun yağın hafiflik oranı olduğu nasıl söylenir? Böyle ucuz bir yalanla insanları bu kadar aptal yerine koymaktan hiç utanılmaz mı? Bilimsellik kisvesi altında yapılan aldatmacalara da değinelim. Ege Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları gerçekten işi gücü bıraktı reklamcılara veri mi topluyor, yoksa birileri bu laboratuvarları uygun bir fiyata satın mı aldı? Diş hekimleri de hangi diş macununu kullanacaklarını bir an önce karar verseler iyi olacak. Hem sahi kimler bu diş hekimleri? Yepyeni ve gerçekten sarı bir çamaşır alıp sararmış çamaşır örneği diye göstermelerine bir şey demeyelim. Ama 40 kez yıkanan çoraplarla 50 yıkama sonucunda sergilenen çamaşırlara nasıl inanalım? 40 ya da 50 rakamlarını nasıl belirliyorlar? Arka arkaya 40 kez yıkadığınızda o çoraptan eser kalmayabilir. Kirlenme sürecini beklerseniz onca etkenin arasında deterjan nasıl tek başına belirleyici olacak? Ülkenin bunca ciddi sorunu dururken reklam aldatmacılarına takılmamı gereksiz bulanlar olabilir. Oysa önemsiz tek bir şey bile yoktur. Yalanlar, yanlışlar kabul görmeye başladığında ne onların nerede duracakları bellidir ne de sizin nerede yeter diye bağıracağınız. Yalanı bağışlamak her alanda ona alışmayı getirir ki bir süre sonra yöneticilerin yalanları da batmaz insana, politikacıların, din adamlarının ya da başkalarının yalanları da. Yalan konusunda henüz çok fazla şerbetlenmemiş olduğumuzu umarak bu masum gibi görünen küçük yalanlardan işe başlamaya çağırıyorum ilgilenenleri. Artık tüketici koruma kuruluşları mı ilgilenir, RETÜK mü konuya sahip çıkar bilemem. Göz göre göre aldatılmamıza birilerinin engel olması gerekiyor. Söz gelimi çocuğunuz mikropları yakından görmek isterse ne yapacaksınız? Hani bir çamaşır suyu reklamında mikroplar diye bir çığlık atıldıktan bir de yakından bakın deniyordu ya. Ne kadar yakından bakmalıyız mikropları görmek için? Bu da öyle bir soru işte. İnsan önemlidir. Birçok dilde kadın erkek ayrımı vardır. Özellikle Fransızca'da bütün adların dağ, ova, deniz gibi sözcüklerin bile eril, dişil diye ikiye ayrılması bu dili öğrenenlerin işini hiç değilse başlangıçta oldukça güçleştirir. Türkçe'de ise sözcükler kadın erkek diye ayrılmaz. Ama Türkçenin cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir dil olması, kullanımına özen gösterilmesi gereğini kuşkusuz ortadan kaldırmamaktadır. Bizim dilimizde insan önemlidir. Kadın ya da erkek olması değil, insan olması. Başka bir deyişle Türkçe insana önem verir. Yalnızca onu öteki varlıklardan farklı ve üstün bir yere koyar. Bu durum en çok öznenin çoğul ve insan olması durumunda yükleminde çoğul olmasıyla belirlenir. İnsan dışı varlıkların çoğul özne olarak kullanılmasında ise yüklem tekil olur. Örnek verirsem durumun daha iyi anlaşılacağını sanıyorum. Nitekim çok geçmeden göz kamaştırıcı antikalar ve tablolar bir o bir ortaya çıkmaya başladılar biçiminde bir tümce, Türkçenin anlatmaya çalıştığım özelliğine özen gösterilmeden kurulmuştur. Doğrusu elbette tümcenin başladılar değil, başladı diye bitirilmesidir. Ancak küçücük bir lar ekinin yarattığı anlam değişikliğine bakmak eğlenceli olabilir. İncelemeye aldığım tümceye dikkat edilirse tümcede antikaların ve tabloların bir biçimde insan kişiliği kazandığı görülecektir. Sanki tablolar ve antikalar kendi istekleri ve bilinçleriyle ortaya çıkıyorlarmış gibi, sanki insanlarmış gibi. Bu anlamı verinin yalnızca yüklemdeki o-lar eki olması inanılmaz görünüyor. Oysa değil. Türkçe yüklemdeki çoğul ekini insana ayırmıştır. Yalnız insan için kullanılır. Bu ek insan için o kadar kullanılır ki masallarda, fabıllarda, hayvanlara ya da insan dışı varlıklara insan kişiliği kazandırılmak istendiğinde çoğu kez yüklemi çoğul yapmak yeter. Kuşlar ağacın üst dalına kondu derseniz, yalnızca kuşlardan söz ediyorsunuz ama kuşlar ağacın üst dalında toplandılar derseniz az sonra bu kuşların bir takım kararlar alacakları, konuşacakları, tartışacakları beklentisi başlar. Kısaca kuşları insanlaştırmış olursunuz. Bildik bir reklam sözü anneler bilirler diyor ya, ler ekinin yinelenmesi kulağa hoş gelmeyebilir ama doğru bir söyleyiştir. Görüldüğü gibi yalnızca olumsuzlukları göstermeye çalışmıyorum. Anneler insandır, öyleyse yüklem çoğul olmalıdır. Eğer bu tümce anneler bilir biçiminde kurulsaydı, annelere yönelik belli belirsiz bir küçümseme anlamı taşıyacaktı. Neden mi? Anneleri dağdan, taştan, köpekten, böcekten ayırmamış olacaktık da ondan. Bu kuralın geçerli olmadığı birkaç durum vardır. Herkes, hepsi, hiçbiri, kimse gibi sözcükler daima tekil yüklemle kullanılır. İnsan söz konusu olduğunda da çok zaman öyledir, yüklem tekil olur. Kimi kişiler bazı adamlar gibi özneler de benzer bir kural çerçevesinde tekil yüklem alır. Bir de topluluk adları. Çoğul anlamı taşır ama tekil yüklemde kullanılır. Herhalde halkımız üşümek yerine zehir soluyarak ölmeyi tercih ediyorlar biçimindeki bir tümce, öznesi insan olduğu halde tekil yüklemde kurulmalıdır. Tercih ediyorlar değil, tercih ediyor biçiminde. Çünkü halkımız topluluk adıdır. Tıpkı böyle kim sorusu da insan için sorulur. Bunları kim temizleyecek sorusunun yanıtı bir insan olur. Tabii ki Dixie değil. Dixie'nin sorusu kim değil, ne olabilir ancak? Bir programı nasıl bulduğu sorulduğunda bir popçu programın adını söylüyor ve çok severim diyor. Benim göz ağrımdır. Göz ağrımdırla birlikte söylenmesi unutulmuş bir ilk sözcüğü varmış gibi geliyor insana ama o da yetmez. İlk göz ağrısı da insanlar için kullanılan bir deyimdir. Özellikle ilk çocuklar için, magazin programları için değil. Öyleyse çiçekler açıyorlar, kuşlar ötüyorlar, kelebekler uçuyorlar denmez. Kadınlar çiçektir de denmez. İkincisi ayrıca övgünün nasıl sövgüye dönüşeceğinin de güzel bir örneğidir. Özellikle reklamın devamında söylenen su ister, nem ister biçimindeki ortaklık ilişkisi, nem isteyen, dibinin ıslak tutulmasında direnen bir kadın karikatürü de çiziyor ki küçültmenin böylesi görülmemiştir. Reklam ötesi. Zengin bir ülke miyiz ne? Ne çok margarin ve ne çok deterjan var ortalıkta. Bunların da ne çok reklamı. Örneğin bir güzellik sabunu temizlikten ötesini vaat ediyordu bize. Temizlikten ötesi nedir? Pislik. Peki beyaz ötesi? Beyazın ötesinde siyah var mı diyorsunuz? Bütün beyaz çamaşırlarınızı karartacağını mı söylüyor peki o reklam? Hiç olur mu? O bir boya reklamı değil, deterjan reklamıydı. Bu kadar dürüstlük, biraz öte doğrusu. Biz yine de diş macunlarından başlayalım. Sonra margarin ve deterjan reklamlarına döneriz. Reklam sloganlarının sık sık yenilendiğini düşünüp siz bu yazıyı okuyuncaya dek değişmemiş olmalarını umarak. 6 ay sonra bile sağlıklı diş ve diş etleri ne demek? Dişlerinizi bir kez fırçaladığınızda etkisi 6 ay sonraya bile uzanıyor demek. Başka bir deyişle 6 ayda bir diş fırçalamanız yeterli. Madem ki etkisi 6 ay sürüyormuş. Peki bize sabah akşam günde en az 2 kez diye boşuna mı belletmişlerdi? Ya da bu diş macunu kendi kuyusunu kazmıyor mu bu reklamla? 6 ayda bir kullanılan diş macunu dayanıklı tüketim maddeleri sınıfına girmez mi? Durum reklam mantığıyla çelişiyor. Reklam dediğiniz sürekli bir tüketime yöneltmeli. Fırçanın üstünü bütünüyle kapatacak boyda sıkması gerektiğini göstermelisiniz ki tüketiciye tadı çıksın. Tüketici bir hafta sonra yeniden macun almaya koşsun. O zaman bu reklam sakın şunu söylüyor olmasın. Bildiğiniz hesapla günde 2 kez fırçaladığınızda 6 ay sonra bile dişleriniz ve diş etleriniz sağlam kalacak. Bunda da şaşılası bir tutarsızlık var. Dişlerinize göstermeniz öngörülen ilgi ve bakımı gösteriyorsunuz ama bu ancak 6 ay işe yarıyor. 6 ay sonra ne olacak? Dişçiye mi koşacağız? Diş macununu mu fırlatıp atacağız? Anlaşıldığı gibi 6 ay sonra bile çözümsüz bir sözcük öbeği olarak anlamsızlığını koruyor. Bir başka diş macunu, okula her ne hikmetse diş macunlarıyla gelmiş olan minik öğrencileri hedefini tekrarlatıyor. Sıfır çürük. Ne demek sıfır çürük? Çürüksüz dişler demek. Ama böyle denirse yeterince çarpıcı ve etkileyici olunamaz. Bu yüzden özgün bir söyleyiş getirilmeli. Hatta bu özgünlük daha geliştirilip sıfır almanın kimi zaman bir ödül olabileceği anımsatılıp minik öğrenciler sıfır almaya da özendirilmeli. Aynen, aynı biçimde değiştirilmeden demek. Daha derine inersek sözcüğün kökü ayn, Arapça ve göz anlamına geliyor, başkaca anlamlarını şöyle sıralayabiliriz. Aslı, kendisi, bir şeyin eşi, tıpkısı, kaynak, pınar. Aynen sözcüğü de bu köke bağlı olarak tıpkısı, tamamı, aynı olarak anlamına geliyor. Şimdi artık soruyu rahatça sorabilirim. Ortalığı aynen batırdık ne demek? Daha önce de yaptığımız gibi mi demek? Biz hep böyle yapıyoruz ya mı? Oysa herhalde her zaman öyle yapmıyorlardır.